Ayrım 7.
Ve sonra bunlar Paris ve Oxford üniversitelerinde yönetimi ele geçirdiler. Akinolu Thomas, Albertus Magnus ve Tanrı'ya giden yol ruhtan geçer diyen çağdaş felsefenin kurucularından olan öğrencisi Meister Eckhart, Dominikan tarikatındandırlar. Fransiskanlar bize Roger Bacon'ı, fiziği tanrı bilimden ayıran kurnaz Don Scott'u ve Oxford Fransiskanı tanrıyı orta çağ çevreninden çıkarıp felsefeye dönüşü zorlayan nominalist Okeanlı William'ı kazandırdılar. Akinolu Thomas, skolastizmi sistemleştirdi ve Aristoteles'i Hristiyan düşüncesine yerleştirdi. Fransiskanlar nominalist fiziğin temelini attılar ve Galile ve Newton'u çağdaş doğa bilimiyle daha sonra Descartes ve Leibniz'in idealizminde doruğa çıkacak felsefenin yolunun ayrılmasına katkıda bulundular. Köln ve Paris'te Thomas Akinolu'nun öğretmeni, engin bilgi sahibi Dominikan Albertus Magnus Aristoteles'i yeniden yorumladı. 13. yüzyıl ansiklopedisti olarak İngiltere'de Roger Bacon'ın oynadığı rolü Almanya'da oynadı. Akinolu Thomas, Monte Cassino, Napoli, Köln ve Paris'te çalıştı. Paris ve İtalya'da eğitim gördü ve Fossanova'da öldü. Sade ve iyi huylu Thomas, tanrı bilimi, dini metinlerin yorumu, Aristoteles üzerine açımlamalar ve Aristotelesçi düşüncenin Hristiyan skolastizmine uyarlandığı Summa Theologicas'ını yazdı. Fransiskan olan Roger Bacon, Oxford ve Paris'te çalışmalar yaptı. Araştırmacı deneyici Bacon, bilimi kutsal metinlerdeki gerçeklikleri genişletmek için kullandı ve yetki, akıl ve deneyimi öğrenmenin araçları olarak kabul etti. Sonradan bir İskoçyalı Dan Scott, tanrı ve doğa, inanç ve akıl barışıklılığının sağlandığı orta çağ yapısını yıkmaya başladı ve katışıksız Hristiyan soluğuna geri döndü. Ona göre tanrı sonsuz ve anlaşılmazdı. Tanrı bilim insana dinsel inakları nasıl kullanacağını öğreten pratik bir bilimdi. Yarım yüzyıl sonra dünya ile cennet arasında çok büyük bir geçit açıldı. Okeanlı William, tümellerin dünyada var olmadığını, tanrısal anlamda güzel bir bedenin, bir insanın, bir çiçeğin gerçek değil, aklın kurguları olduğunu, her zaman tikel olan şeyleri adlandırmada kullandığımız dilsel imler olduğunu savundu. Böylece deneye dayanan akıl doğdu. Doğaya ilgi uyandı. Toplumsal değerlere, güce, üne ve zenginliğe özlem vardı. İnsan kaybolmuştu ama umutluydu. Bir başka bunalım başlıyordu. Tanrı'ya değil ama kiliseye duyulan inanç yıkılmıştı. Sahneye yeni bir araç çıkıyordu. Galile'nin Nuova Scienza, Leonardo da Vinci'nin ve Kopernik'in Rousseau d'Art yaratıldı. İspanya'da çoğunluğu Katolik majesteleri, İlk Avrupa devletini yaratmasıyla da Rasyon de Atat doğdu. 14. yüzyılın inanç ve düşünce bunalımını önceden gören Petrarca kederli ve umutsuzdu. Hristiyanlar umutsuzluğu kurtuluş umuduna dönüştürmüştü. Rönesans döneminde bilim sonunda insanı Tanrı'dan ayıracaktı. 14. yüzyıl Hristiyanlığın eskiden beri düşü olan hem imparatorluk hem de papalık yetkisine tabii bir kitle oluşturma düşüncesinin yok olduğu ve bu iki iktidar biçimi arasında sonunda çatışmanın çıktığı yüzyıldı. Kıta Avrupa'sındaki uluslar biçimlemeye başlandı. Feodalizm geriledi, kentler ve küçük çiftlikler önem kazandı. Veba ve kıtlık ulusları perişan etti. İbn-i Rüşt'cü akılcılık kuşkuculuğun yayılmasına katkı sağladı. Bunun karşısında Dan Scott ve Yahudiler arasından haham hastayı Kresas yükseldi. İnsanın günümüz çağdaş felsefi insan biliminin temel taşlarından biri olan özgür irade, kişinin dokunulmazlık ve özgürlük haklarına sahip olduğu kavranıldı. İnsan dedi Quaes kardinalı, insanlaşmış tanrıdır ve tanrı insanlaşmıştır artık. Sanat doğanın taklidi olmaktan çıkıp bir yaratma olmuştur. Bununla beraber yaşam hem orta çağ günlerinin devamı ve hem de yeni bir yaşamdı. İnanç edilgen ve hareketsizdi. Ama şimdiden İtalya sanat ve yeni bilimlerde, Almanya yeni bir dinde, İspanya politikada ve devletin yeniden oluşturulmasında kendilerini göstermeye başlamışlardı. Thomas, eserinin yayımlanması, kilise yaşamının rahip sınıfından olmayanların, dinlerinin ve dini kardeşlik örgütlerinin giderek küçümsendiği bir zamanla çakıştı. Tanrı gerçekte İsa'ydı, bir insandı. Din, ruhban sınıfa karşı bir isyan olarak ruhsal ve bedensel bir gizemciliğe bağlılık olmuştu. Ama bundan önce 13. yüzyıl sürerken dikkate değer bir filozof ve mistik doğdu. Yaşadı, bize sözünü bıraktı ve öldü. O da Doktor Illuminatus'tu. Tutkulu delikanlı. Raymond Lully'e biliminden ötürü Doktor Illuminatus romantik kurallara değil, kendi içindeki ışıkla hareket ettiğinden, yani bir Illuminatus'un olduğundan romantik doktor adı verildi. Ancak bana göre Raymond Lully ya da kaba Katalan söylenişiyle Ramon Lull, ama çok daha hoş, sesli, İspanyolca biçimiyle Raimondo Lully, bülbülleri meşe ağaçları arasında onun felsefesini şakıyan Mallorca adasındaki Miramar'ın çılgın Ağustos böceğidir. Augustinus'un söylediği gibi deniz yolculuğu bir tür vaftizdir. Katalanlar, Barcelona kontu Raymond Berenguer'in Argonotları, Pisalılar ve Floresanlılarla birlikte 12. yüzyılda Mallorca'yı fethetmek için başarısız bir girişim olan Katalonya'nın çabalarının boşa çıktığı destansı Haçlı seferlerini başlattıkları denizde o vaftiz töreni yaşadı. Yıllar sonra Rajar de Lory ne bir kanyon ne de bir balık, Aragon ve Sicilya kralı efendimin armasını ya da işaretini taşımadıkça denizde görünmeye cesaret edemez diyebilecekti. Baba Raymond Lully, Mallorca'nın daha sonraki fethinde Barcelona kontu Aragon kralı 1. James'e eşlik eden Katalan şövalyelerinden biriydi. Kral ülkesinin tam bir örneğiydi. Mallorca'ya çıktığı gece eldeki tek yiyecek olan bir bağ taze sarımsak, akşam yemeğinde yendikten sonra neşeyle "Ne iyi, yemeğimizi yedik" demişti. Lully bu serüvene katılmasının ödülü olarak Mallorca eteklerinde Rafal olarak Alibenti ve Dağlık Lu bölgesinde ıssız çok geniş bir çiftlik arazisi bağışlandı. İlk 30 yılında 4. ve 5. Haçlı seferlerine, Cengiz Han'ın Pekin'e alışına, Asisli Aziz Francis'in ölümüne ve 6. Haçlı seferinde 2. Freddy'in Kudüs'ü fethine tanıklık eden Orta Çağ'ın en parlak yüzyılının ünlü bolluğu içinde bu adam ile karısı Isabel'in evliliklerinin ilerlemiş yıllarında 25 Ocak 1233'te Raymond adını verdikleri oğulları doğdu. Ne yazık ki Raymond Lully bir mistik ve misyoner olarak olağanüstü kariyerine geç başladı. Centilmen, ozan ve asker olarak eğitildi. Sonuçta yüksek rütbeli bir saray mensubu olabilirdi. Daha 14 yaşındayken Kral 1. James'in özel ulağı olmuştu. Daha sonra da kralın oğlunun özel öğretmeni oldu. 25 yaşında kralın temsilcisi oldu ve kralın Perpignan, Montpellier, Katalonya'da doğru durmadan büyüyen ülkesini bir uçtan bir uca dolaştı. Genç adamın tutkulu bir duası vardı ve bir Arap atı kadar öfkesi burnundaydı. Blanca Piesle evlenmesine karşın çocukları Domingo ve Magdalena doğduklarında bile onun aşk düşkünlüğünü dinmedi. "Benim gözümde kadınların güzelliği bela ve sıkıntıdır" demişti. Bunu Casanova bile bu kadar açık dile getirmemişti. Efsane, mitos, korku ya da umudun basit iz düşümüyse, efsane imgeyle süslenmiş bir tarihi gerçektir. Ve kimi zaman tarihin kendisinden bile daha doğrudur. Daha önce de anlattığım gibi şöyle der Raymond Lully: "Erdemli bir kadına tutulur ve kadın alçak gönüllülüğünün bir göstergesi olarak çok saygıdeğer bir davranışla habis bir ur yüzünden çürümüş göğsünü gösterir. Bu Lully için onu değil İsa'yı sevmesi yolunda bir uyarı olur." Genç adam yalnızca geçici bir süre bu ürpertmeyi yaşadı ve bundan kısa bir süre sonra da arzu ettiği kadınlardan birinin onuruna bir şarkı besteledi. Mısralarını yazar ve mırıldanırken gözlerini gaz lambasının puslu ışığıyla aydınlatan kağıda kaldırdı. Ve önündeki duvarda aniden çarmıha gerili İsa'yı gördü. Görüntü öylesine acı vericiydi ki tüy kalemini yere fırlatıp hüngür hüngür ağlayarak kendini yatağına attı. Birkaç gece sonra geç vakit yine şiir yazmaya koyuldu. Ama çarmıhta kanayan İsa görüntüsü yeniden belirdi. İzleyen gecelerde bu 3 kez daha oldu. Raymond Lully, İsa'nın kendisini çağırdığını anladı. Yaşam biçimini değiştirmeye, varlığını Tanrı sevgisine ve ona hizmete adamaya, İsa inancını vaaz etmeye, kafirleri dine sokmaya ve olabilirse şehit olup kendisini kurban etmeye, o zaman orada karar verdi. Bu arada kibar Hovarda kadın avcısı olmayı bıraktı ve sonunda İspanyol gizemciliğinin temelini atacak olan gezgin yaşamına başladı. Gerçekten de Orta Çağ'daki aydınlanmanın birkaç zirvesinden birini, yüreğindeki ateş ve ruhundaki Mallorca'nın çamla örtülü tepelerinin ve engin çivit rengi denizin üstündeki sabah yıldızı kadar saf ışıkla tutuşturdu. Raymond Lully, Kral 1. James'in hizmetindeyken deniz ve karayoluyla dağları ve ovaları geçerek çok seyahat etmişti. Bu yolculuklar iki ünlü romanı, Blanquerna ve Felix'e zemin hazırlayacaktı. Gençliği Katalan dilinin ırmağa daldıktan sonra sularını silkeleyip atan bir köpek gibi Provence izlerini silkeleyip attığı zamanla çakışmıştı. Ana dili kitaplarına bol yağmurlu ormanların ıtırını veren taze bahar kokusundan damıtılmıştı. Aynı Dante'nin eserinde benzerini gerçekleştirecek bir başka kaba dil gibi. O kaba dil der Dante, aslında söylendiği Katalan diline de aynı biçimde uyarlanabilir. Binlerce insanın doymak için yediği arpa somunu olacak. Ama yine de bana sepetler dolusu kalacak. Bu kaba dil yeni bir kapı eşiği, yeni bir güneş olacak. Raymond Lully hayal gördüğü o ana kadar çehre, saçlar, endam, pelerin ve elbisenin güzelliği beni tutsak etti der. Sefahat, taşkınlık, kibir durmadan başına dert açtı. O günlerde ozanlık sanatı bir hanımın onuruna şarkılar bestelemek, şimdi lüks arabalar ve minkler sunmakla kroner ya da biatla olmakla aynıydı. Adı ise Pompadour, isterse Elizabeth Taylor olsun, kadınlar her zaman kaprisli ve anlaşılmaz olmuşlardır. Bununla birlikte uykusuz ve yatak çarşafları arasında ter döktüğü bir gece Raymond Lully kendini yazmaya adamaya karar verdi. Pişmanlık içini ezmiş, yüreği bardağın kırılması kadar kolayca parçalanmıştı. Ruhun soluk kanı olan gözyaşı seli gözlerine dolmuştu. Sonra Libre de Amique Amat'ı da, daha sonra söyleyeceği gibi, sevgiliye yer açmak için dost odasındaki her şeyi fırlatıp attı. Tanrı sevgisi için arınmaya yemin etti. Çünkü böyle bir arınma bir kardinalin pelerini ve atkısı gibidir. İpektir, nergis, yakut ve menekşedir. Ancak eski taşkınlıkları bedenini harap etmişti. Paslanmış zırh içinde bir savaşçıydı. Aziz Pavlus şöyle demişti, bu hazinemiz havarilik, topraktan yapılmış teknelerdi. Günahkar ruhundan, gübre yığınından sürgün veren zambak için fışkıran, üçlü misyonunu yerine getirmek için kendini güçlendirmek zorundaydı. Bunlar şehitliğe susamak, kafirleri ıslah etmek için uğraş verme özlemi ve bir inanç kitabı yazmaya duyulan hasretti. Yaşamı boyunca bu 3 istek fazlasıyla gerçekleşecekti. Miramar Ermişi. Her yıl kutlanan Asisli Aziz Francis Bayramı, Mallorca kentini 17. yüzyılda Arapların Afrika'dan getirdiği hurma ağaçları nedeniyle o zamandan beri Palma de Mallorca deniyor. Geldiği zaman soylu Francis örneğinden esinlenen Raymond Lully, yalnızca karısı ve çocuklarının geçimini sağlayacak kadarını ayırıp geri kalan bütün malını sattı. Eline gezgin asasını alarak adasını terk etti ve kendisini küçük bir yelkenli gemiye ve rüzgarların merhametine emanet ederek zorlu yolculuğuna başladı. Sadaka ekmek ve yabani meyvelerle yaşamaya başlamıştı. İsa'yı aramaya çıkan kalabalık gezginler topluluğuna katıldı. Kimileri yaya yürüyordu. Ayaklarında tozlu sandallar vardı. Bir kısmı da kölelerin çektiği binek atlarına veya katırlara binmişti. Kimileri iyi keten bezlerin arasında uyuyor ve altına şişmiş keseler, şarapla dolu damancalar taşıyordu. Ötekiler dilendikleri ekmek artıklarıyla yaşıyorlar ve yolların tozu içinde uyuyorlardı. Raymond Lully aralarına katıldığında bu gezginler de son demlerini yaşıyorlardı. Navarra'da Pirenelerin tepelerindeki görkemli Rocamadour mabedine ziyaretle başlayarak kutsal kadeh destanına uyup Lully Monstrar'ın yüksek tepelerine tırmandı. Sonra Galicia'ya geçti. 2 yıl alçak gönüllü bir gezgin yaşamı sürerek kendisini sevgilinin aşkı için büyük kutsal yolculuğa çıkmaya ve ölmeye hazırladı. Akinola Thomas'ın danışmanı, melek kadar iyi ve kutsal bir rahip olan 90 yaşındaki Ramon de Penafort onu Mallorca'ya dönmeye razı etti. Döndüğünde çıplak ayakları dünyanın yollarının tozuna bulanmıştı. Derisi birçok diyarın güneşiyle kırışmıştı. Eski şık saraylının gösterişli elbiselerinin yerini tövbekar çuluğu almıştı. Lully siyasi çekişme içinde olan ulusların bugün bile öğrenmediği bir şeyi o zaman kavradı. Düşmanın düşüncelerini anlamanın tek yolu onun dilini öğrenmektir. Onun için bu dil Arapçaydı. Bir yandan kitaplarını yazmayı sürdürürken 9 yıl boyunca Arapça çalıştı. İşe Doğu Akdeniz'de Arap bir köle almakla başladı ve ondan çok büyük çaba harcayarak Hristiyan inancını vaaz etmek istediği kafirlerin dilini öğrendi. Bir gün kölesinin Tanrı'nın adına küfrettiğini duyan Raymond Lully ona vurdu. Birkaç gün sonra Arap onu bıçaklamaya kalkıştı. Adamın bıçağıyla yaralanan Raymond Lully ne yapacağına karar verirken adamı kilitledi. Ancak köle onu bir karar vermekten kurtardı. Geçici hapishanesinde kendini asmıştı. Daha sonra kendisini sevginin engin derinliğine fırlatma özlemiyle çılgına dönerek ve Tanrı'ya layık olmadığını duyumsayıp umutsuzluğa düşerek Randa Dağı'na çekildi. Dağın adı Arapça Arenda, sarı sabır ağacından geliyor. Aslında Afrika'dan getirilmiş. Mayıs ayında boydan boya sarı çiçeklerle aydınlatılmış süslü bir şamdana dönen olağanüstü doğaya özgü bir bitki. Orada tam bir ıssızlık içinde düşünceye daldı. Çiriş otu ve deve dikeniyle sarılmış Ramda, göğün mavisinde siyah çizgiler oluşturan kargaların gölgesi altında muhteşem bir sessizlikle kuşatılmış, sürekli gelecekte kavgasını vereceği yere, Afrika'ya bakarak şifalı otlarla karnını doyuran çullara sarılmış Raymond Lully, sevgilinin dağına tırmandı. Bize Blanguerna romanında daha sonra anlattığı gibi yıldızlı gecenin çiğiyle ıslanmış yüreğini Tanrı'ya sunarak gece yarısının okşayışıyla uyanarak göğü ve yıldızları seyreder ve Tanrı'nın erdemlerini düşünürdü. İnanç kitabını nasıl yazacağına dair esin ona orada geldi ve sonunda Mallorca şehrinin yakındaki La Real manastırında Ars Magnus'unu yazdı. Sonra zaviye yaptırdığı ama bir mağarada yaşadığı, bu mağara bugün de görülebilir, Randa Dağı'na geri döndü. Mağarasında hummalı bir uslupla yazdı. Bir gün Raymond Lully'yi yeni bir düşünce kadar diri ve sevimli genç bir çoban ziyaret etti. Çoban insan kılığına bürünmüş bir melek oldu. Melek Lully'nin mağarasında hararetle yığdığı kitapların güneşten kırışmış sayfaları üzerine kondurduğu kutsal bir öpücükle onları kutsadı ve sesinin ve kaleminin ölümsüzlüğünü haber verdi. Lully, Ars Magna'da şekil ve resimler kullanarak metafiziği bilimsel bir yöntemle açıklamaya çabalar. Raymond Lully farkında olmadan Plotinus ve mistik İbn-i Masara tarafından çok beğenilen daireleri, İslam devairini benzeyen numaralanmış kutuları ve Sufi mistiklerinin sembolizmini kullanarak Arap yeni Platonculuğunun alegorilerini uygulamıştı. Böylece Doğu ve Batı arasında canlı bir halka oldu. Mallorca Kralı 1. James'in yetkisiyle Raymond Lully dünyanın çevresini misyonlar kuşağıyla sarma düşünü tamamlamaya girişti. İlkini Miramar'da gerçekleştirdi. Burası Avrupa ve Doğu Dilleri Yüksekokullarının ilki oldu ve burada dünyayı dolaşan 13 misyoner Frere Tanrı bilim dersleri verdi. Göğe tutkun, onunla ufukta sarmalanabilmek için sabırsızlıkla ağam bir denizin gümüş ve zümrüt rengiyle yüz yüze Miramar'ın neşeli ıssızlığında tatlı ve sevecen günler geçirdi. Raymond Lully zeytin ağaçlarının kutsal ayinlerde kullanılan gümüş taşları, rezene kokulu diri esintiden ayırmayan çamlar ve kıpır kıpır kuşlar arasında gezindi. Ve onu her yerde çevreleyen ve bütün manzaraya egemen olan Afrika sarı sabır ağaçları gibi Raymond Lully yolculuklarının bir gün onu götüreceği Afrika'yı düşleyerek denizi gözledi. Gece yarısı kalkan Raymond Lully, yıldızdan yaşlarla dolu gökyüzünde saf gümüşlüğüyle tomurcuklanan ayı puslu gözlerle seyrederdi. Uzakta ilk horozların ötüşü sessizliğin peçesini aralayıncaya dek deniz bir çocuk kadar masum oluyordu. Raymond Lully derin düşüncelere daldı, dua etti. Yüksek okulunu yönetti, karnını doyurduğu şifalı otları topladı ve yazmaya devam etti. 13. yüzyılın haykırışından uzak, Raymond Lully mutluydu. Eğilmiş bükülmüş zeytin ağaçlarında tiz sesli tek düze şarkılarını söyleyen Ağustos böcekleri gibi Miramar'ın çılgın Ağustos böceği Tanrı'nın neşeli tek düze şarkısını söyledi. Miramar'da geçen büyülü günler daha sonra Lully'nin mistik romanı Blanguerna'da hayat buldu. Bu çalışmada kendini Tanrı sevgisine adadıktan sonra heybetli ve ermiş bir kişilik, psikoposluk tacı ve asası olan bir baş rahip ve tatlı bal peteğiyle bir arı kovanını kovduğunda barındıran kararmış sert bir meşe ağacı gibi biri olarak görüyoruz onu. Dünya gezgini. Hayalleri ona haksızlıkları düzeltmek ve çökmüş insanlığa doğru yolu göstermek için sevgi şövalyesi olmayı esinlemişti. Bir defasında kitaplarından birinde anlattığı gibi kralın sarayına giren uyuzlu, çok yaşlı, üstelik görünüşü pek çirkin tuhaf bir köpek gördü. Kral ve adamlarının ona nasıl bağırdıklarını, saray köpeklerinin onu nasıl ısırıp dışı avluya kovduklarını gördü. Ve talihsiz köpek de sanki kendisini günah içinde yaşlanmış, öldükten sonra şerefin uzağına atılmış ve şeytanlar tarafından eziyet edilirken görmüş gibi oldu. 42 yaşında bilgisi ve sevgisi, inancı ve cesaretinden başka yanına bir şey almadan bir ışık oku, kristal bir kargı gibi yorulmaz gezgin yolunda yeryüzünün patikalarını geçmek için yola koyuldu. Bu çok uzun yolculuk 22 yılını aldı. Roma, Kudüs, Habeşistan, Mısır, Tataristan, Fas, Afrika, Gürcistan, Ermenistan ve Paris'i ziyaret etti. Daha sonra Montpellier, Cenova ve Tunus'a gitti.